1 ve 2. Samuel kitapları tarihsel kitaplar arasında yer alır. Samuel peygamberin yaşadığı dönem İsa'dan önce 1000 yıllarına dayanır. 1 ve 2. Samuel kitaplarında Davut ve Goliat'ın öyküsü, Davut ve Yonatan'ın sıra dışı ve duygulu arkadaşlığı yer alır. Kral Saul'un çok büyük bir hata yaparak Endor cadısına gidip konuştuğu bildiriliyor. Tanrı sözünün en harika bölümlerinden biri olan 2. Samuel 7. bölüm bizlere Tanrı'nın Davut peygamberle yaptığı antlaşmayı aktarır. Son olarak Davut'un Betşaba ile olan büyük günahı ve oğlu Abşalom'un isyanını görüyoruz. Ayrıca 1 ve 2. Samuel kitaplarında Hanna, Eli, Samuel, Saul, Yonatan ve Davut peygamber gibi gerçekten sıra dışı olan bazı insanlarla da tanışıyoruz. 1 ve 2. Samuel kitaplarının konuları sayılabilecek 3 konu vardır. İlki duadır. Samuel dua ile açılır ve 2. Samuel dua ile son bulur. Ve ikisi arasında da epey fazla dua vardır. İkinci konu krallığın yükselişi, 3. konu ise peygamberlik konumunun ortaya çıkışıdır. Daha önceleri Tanrı kahinlik aracılığıyla işliyordu ancak kahinlerin başarısızlığı nedeniyle Tanrı onları bir kenara ayırdı ve kendi mesajcıları olarak peygamberleri ortaya çıkarttı. Samuel kitabı eski ve yeni antlaşmalar boyunca çok önemli bir konu olarak sürüp giden bu krallığın oluşumunu kaydeder. Yeni antlaşmanın ilk mesajı vaftizci Yahya'nın günahtan dönün çünkü göklerin hükümranlığı yaklaştı mesajıydı. Vaftizci Yahya'nın sözünü ettiği hükümranlık eski antlaşmadaki krallık Samuel kitaplarında başlayan krallıktı. Bu dönemde yönetim şekli bir krallık ve bir kraldır ama Tanrı'ya bağlı doğruluk ve sevgi ilkelerinde yürüyen bir kral. Günümüzdeki yönetim şeklini değiştirmek bizim sorunlarımızı çözmez. Kötü olan biçim değil, biçimle bağlantılı olan insanlardır, insanın bozuk yüreğidir. Tanrı kendi yönetimini, egemenliğini kurduğunda bu egemenliği, yöntemi göksel kral Mesih İsa yönetecektir. Tanrı gelecekte göksel kral olan İsa Mesih'ini tahta oturtacaktır. Barış, esenlik ve huzur, sevgi başkanı olan İsa Mesih yeryüzünü yönettiğinde bu yönetim günümüzdeki insanların yönetiminden çok farklı olacaktır. 1 ve 2. Samuel kitabının tümünü Samuel yazmadı. Kendi ölümünü kaydeden 25. bölüme dek 1. Samuel kitabının yazarı Samuel olarak kabul edilir. Samuel'in ölümünden sonra ise kitapları Natan ve Gad tamamlamışlardır. Bunu 1. Samuel 10:25 ve 1. Tarihler 29:29'dan öğreniyoruz. 1. Samuel 1 ile 8 bölümlerde Samuel Tanrı'nın peygamberi, 9 ile 15 bölümlerde Saul şeytanın adamı, 16-31 bölümlerde ise Davut Tanrı'nın adamı olarak önümüze çıkıyor. 2. Samuel 1 ile 10 bölümlerde Davut peygamberin zaferlerini, 11-24 bölümleri arasında da Davut peygamberin sıkıntılarını görmekteyiz. Şimdi yorumunu sürdürmekte olduğum 1. Samuel kitabına kaldığım yerden devam edeyim. Yani 1. Samuel 2. bölüm 12. ayete geldik. İlk 11 ayette Hanna'nın duası yer almaktadır. Daha önce Hanna bir çocuk için Rab'be yakarmış ve eğer Rab ona bir çocuk verirse onu Tanrı'ya adayacağını söylemişti. Ve gerçekten de Rab Hanna'nın duasını işitmiş ve ona bir oğul vermiştir ve Hanna oğlunun adını Samuel koymuştur. Samuel 3 yaşındayken onu tapınağa getirip Eli'ye teslim ediyor. 2. bölümde yüreğim Rab'de bulduğum sevinçle coşuyor diye Hanna Rab'be övgüler sunmaya başlıyor. Gücümü yükselten Rab'dir, düşmanlarımın karşısında övünüyor, kurtarışımla seviniyorum diyordu. 11. ayette sonra Elkana Rama'ya evine döndü. Küçük Samuel ise kahin Eli'nin gözetiminde Rabbin hizmetinde kaldı diyor. 12. ayette birden Eli'nin oğullarına geçiyor. Eli'nin oğulları değersiz kişilerdi diyor. Rabbi öneme almıyorlardı. Eli'nin oğulları Belial oğullarıydı. Bu şeytanın oğulları anlamına geliyordu. Kurtulmuş değillerdi. Başkahinin oğulları olarak tapınakta takılıp orada hizmet ediyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Çocuklarını bir Hristiyan okuluna yollayıp da içlerini rahat ettiren birçok insan vardır ve ben böyle insanları da tanıdım ve tanımaktayım ne yazık ki. Aile içerisinde bir sürü kargaşalık vardır. Bir uyum yok, Rabbe itaat yok ama çocuklarını böyle bir okula vermekle sanki her şey yoluna girecekmiş. Hayır, tam tersi oluyor. Sözlerimi yanlış anlamayınız değerli dostum. Kutsal söze uygun olan İncil okulları için ya da böyle okullar için Tanrı'ya şükrediyorum. Vurgulamak istediğim o değil, vurgulamak istediğim sorun şudur. Çocuklarının iyi bir yerde olduğunu düşünerek çocukları için dua etmeye son vermeleridir. Çocuklarını bir yere yollayıp ya da onlara işte şunu yapın ya da bunu yapın, doğru yolda gidin diye öğütte bulunurlar. Böyle okullara veriyorlar ama kendileri aynı yolu izlemiyorlar. Ve hem aileler için, kendi hayat durumları için dua etmiyorlar. Ve böylelerinin çocuklarını bu tür yerlere göndermesi bir şeyi değiştirmiyor. Daha da kargaşalık yaratıyor. Çocuk akla hayale gelebilecek aslında en tehlikeli yerde olabilir. Başka anne babalar oğullarının iyi bir inanlılar topluluğunda olduğundan ötürü kendilerini güvencede hissedebilirler. Kardeşim, şeytan da işte buralara, bu harikulade yerlere gider. Şeytanın Mesih'in öğrencileriyle birlikte son akşam yemeğini yediği o üst kattaki odada oluşunu hatırlıyor musunuz? Orada ne yapıyordu? Orada Yahuda İskariyot'u yönetiyordu. Yahuda'nın yüreğini denetimi altına almıştı. O oda, o gece Yeruşalim'deki en tehlikeli yerdi. Çünkü şeytan da oradaydı. Orada Yahuda İskariyot'u yönetmekteydi dediğim gibi. İyi bir okula, iyi bir topluluğa giden çocuğun hala duaya ihtiyacı olduğunu hatırlamalıyız. Tehlikeli bir yerde olabilir. Bunu unutmayalım. Aynı zamanda bir şeyi söylüyorsak, bir şeyi iddia ediyorsak, bir şeyin doğru olduğunu göstermeye çalışıyorsak, bunu önce kendi hayatımızda, kendi aile hayatımızda yaşamalı ve göstermeliyiz. Küçük Samuel tehlikeli bir yerdeydi ve annesi onun için dua etmeyi sürdürecekti. Bundan emin olabilirsiniz. Biri sunduğu kurbanın etini haşlarken, kahinin hizmetkarı elinde üç dişli bir çatalla gelir, çatalı kap, tencere, tava ya da kazana daldırırdı. Çatalla çıkarılan her şey kahin için ayrılırdı. Şilo'ya gelen İsraillilerin hepsine böyle davranırlardı. Üstelik kurbanın yağları yakılmadan önce kahinin hizmetkarı gelip kurban sunan adama kahine kızartmalık et ver. Senden haşlanmış et değil çiğ et alacak derdi. Kurban sunan önce hayvanın yağları yakılmalı sonra dilediğin kadar al diyecek olsa hizmetkar hayır şimdi vereceksin yoksa zorla alırım diye karşılık verirdi diyor 1. Samuel 2. bölüm 13-16 ayetler arasında. Rabbin işinde kardeşim dürüstlükten tamamen uzaktılar. Eğer Rabbin işindeysek gerçekten her alanda dürüst olmamız gerekir. İlk dinsel sahtekarlıklardan birini yapıyorlar burada. Gençlerin Rabbe karşı işledikleri günah çok büyüktü. Çünkü diyor, Rabbe sunulan sunuları küçümsüyorlardı. 17. ayet. Dürüstlükten uzak olmaları birçok insanın Tanrı'ya sırtını çevirmesine neden oldu. İsrailliler Eli'nin oğullarının tapınakta yaptıklarını görüyorlar ve Rabbe yaklaşmak yerine Rab'den uzaklaşmışlardı. Dostum, yaşamlarımızı nasıl yaşadığımız ve topluluğumuzu nasıl yönettiğimiz konusunda çok çok dikkatli olmalıyız. Topluluktaki günaha karşı gözlerimizi kapamak ve bu günahları örtmek düşüncesi, günahlara ödün vermek düşüncesi insanları Tanrı'dan uzaklaştırır. Onun getirdiği sorumluluğu da unutmayalım. Günümüzdeki gençlerin protesto ettikleri şeylerden biri de budur. Son zamanlarda bu gençlerden bazılarının Mesih'e döndüğünü gördüm. Onlarla konuştum ve onları hareket halinde seyrettim. İmanlılar topluluğundaki ikiyüzlülük insanları Rab'be çekmez, tam tersini yapar. Birçok genç her zaman imanlılar topluluklarındaki ikiyüzlülükten yakınmaktadır. Bu beni rahatsız ediyor. Çünkü bu ikiyüzlülüğün orada olduğunu biliyorum. Tıpkı Eli'nin zamanında tapınakta bu ikiyüzlülüğün olduğu gibi. Böyle bir ortamda Tanrı ve onun işine her zaman zarar gelmiştir. Sonuç eninde sonunda yargı gelecektir. Bu arada diyor 1. Samuel 2. bölüm 18-19. Ayetlerde genç Samuel keten efot giymiş Rabbin önünde hizmet ediyordu. Yıllık kurbanı sunmak için annesi her yıl kocasıyla birlikte oraya gider, diktiği cübbeyi, elbiseyi oğluna giydirirdi. Samuel, Eli'nin dürüst olmayan oğullarının etkisi altında büyürken annesi onu unutmuyor. Annesi her zaman oğlu için dua ediyordu. Hanna, küçük oğlunu çok seviyor. Onu Rab'be vermeyi vaat etmişti ve bu vaadini yerine getirdi. Ve her yıl onun için bir giysi dikip ona veriyordu. Bu tür bir şey gerçekten çok harika ve sevgi doludur, çok duygulandırıcıdır. Kahin Eli de Elkana ile karısı Hanna'ya iyi dilekte bulunarak dilediği ve Rab'be atadığı çocuğun yerine Rab sana bu kadından başka çocuklar versin derdi. Bundan sonra evlerine dönerlerdi. Rab'bin inayetine eren Hanna gebe kalıp 3 oğul ve 2 kız daha doğurdu. Küçük Samuel ise Rab'bin hizmetinde büyüdü diyor 1. Samuel 2. bölüm 20-21. Ayetlerde. Tanrı Hanna'ya iyi davranmıştı. 5 başka çocuğu daha oldu ama bütün bu yıllar boyunca anne oğlu Samuel'i asla unutmadı. Her yıl ona küçük bir ceket dikti. Tapınaktaki kötü ortama karşın Samuel Rab'bin önünde büyüdü. Biliyor musunuz değerli dostum? Annesi Hanna'nın duası aynı zamanda büyük işe yarıyordu. Yani bu kadın asla oğlunu unutmadı. Sürekli olarak oğlu Samuel için dua ediyordu. Eli artık çok yaşlanmıştı. Oğullarının İsraillilere bütün yaptıklarını, buluşma çadırının girişinde görevli kadınlarla düşüp kalktıklarını duymuştu diyor 22. ayette. Kahin olan Eli, gözlerini oğullarının günahlarına kapamış olan fazla hoşgörülü bir babaydı. Korkunç ve çirkin ahlaksızlıklarına, buluşma çadırının girişinde görevli kadınlarla düşüp kalktıklarına dikkat edin. Günümüzde adına yeni ahlak denilen şey hakkında epey konuşuluyor değil mi? Bence Eli'nin oğulları bu yeni ahlak konusunda günümüz insanlara parmak ısırtacak şeyler yapıyorlardı. Aslında bu sadece onların çağında olan bir şey değildi. Ta tufana kadar uzanıyordu. Bu ahlaksızlığın, yozluğun, bozukluğun en doruk noktasıydı. Onlara neden böyle şeyler yapıyorsunuz dedi. Yaptığınız kötülükleri herkesten işitiyorum diyor Samuel 2:23'te. Eli'nin oğullarının davranışları İsrail'de açık bir skandaldı ve Eli durumu düzeltmek için gereken sertliği göstermemişti. Olmaz bu oğullarım. Rabbin halkı arasında yayıldığını duyduğum haber iyi değil diyor 24. ayette. Halk da kahinlerin yaptıklarını yapıyordu. Eli'nin oğulları İsraillileri günaha yöneltiyordu. Öyle ya, bir toplumda halka mal olmuş insanların, önder insanların, liderlerin bozuk yaşamları kardeşim, aile bağları elbette topluma da yansıyacaktır. Bunun başka yolu yok. Yani insanlar bu önde olanları örnek alıyorlar. Bu nedenle sorumlu kişilere büyük büyük sorumluluklar düşmektedir. Onlar her yönden örnek bir yaşam sergilemeleri gerekir. Dürüst olmaları gerekir. Aile bağlarını, aile ilişkilerini sağlam tutmaları gerekir. Evet, onlar her yönden ama her yönden örnek bir yaşam sergilemeliler. Bu önder konumunda olan eli de durumu düzeltmek için doğru adımlar atacak yerde ne yapıyor? Çocuklarını hafif bir şekilde azarlıyor. Eli fazla hoşgörülü bir babaydı. Başka deyişle aslında günaha bir yerde de biraz taviz veriyordu. Bu olmaz. Günaha asla taviz verilmemeli. Bu hoşgörü yanlış ve zarar veren bir hoşgörüydü. Hoşgörü yanlış, hatalı, kötü durumlara taviz vermez, vermemeli de. İnsan insana karşı günah işlerse Tanrı onun için aracılık yapar. Ama Rabbe karşı günah işleyeni kim savunacak? Ne var ki onlar babalarının sözünü dinlemediler. Çünkü Rab onları öldürmek istiyordu. Bu arada giderek büyüyen genç Samuel Rabbin de halkın da beğenisini kazanmaktaydı diye okuyoruz 1. Samuel 2. bölüm 25 ve 26. ayetlerde. Kötü bir ortamda bile Samuel Tanrı ve insanlar önünde beğeni kazanarak büyümekteydi. Tanrısını adanmıştır ve annesinin ilgisi ve dualarıyla destekleniyordu. Bunu unutmayalım ey anne babalar. Çocuklarınız için sürekli dua edin. Evet, onları asla unutmayın. Onlardan asla vazgeçmeyin. Benim bu çocuğum adam olmaz demeyin. Hayır, her zaman bıkmadan, usanmadan çocuklarınız için dua edin. Onları dualarınızla destekleyin. Tanrı onu kullanacaktır. O sırada diyor, bir Tanrı adamı Eli'ye gelip şöyle dedi. Rab diyor ki, atan ve soyu Mısır'da Firavun'un halkına kölelik ederken kendimi onlara açıkça göstermedim mi? Sunağıma çıkması, buhur yakıp önümde efot giymesi için bütün İsrail oymakları arasından yalnız atanı kendime kahin seçtim. Üstelik İsraillilerin yakılan bütün sunularını da atanın soyuna verdim. Öyleyse neden konutum için buyurduğum kurbanı ve sunuyu küçümsüyorsunuz? Halkım İsrail'in sunduğu bütün sunuların en iyi kısımlarıyla kendinizi semirterek neden oğullarını benden daha çok sayıyorsun diyor. 1. Samuel 2. bölüm 27-29 ayetler arasında. Tanrı Eli'ye kendisinin başkahin olarak onunla işinin bittiğini bildiren bir peygamber yollamıştı. Tanrı artık kahin aracılığıyla etkinliğini göstermeyecekti. Bunun yerine Tanrı artık bir kahin peygamberi yükseltiyordu. Bu kişi Samuel olacaktı. Rab için hizmet yapacak ve görevi peygamberlik olacaktı. Bu nedenle diyor, İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor. Gerçekten ailen ve atanın soyu sonsuza dek bana hizmet edecekler demiştim. Ama şimdi Rab şöyle buyuruyor. Bu benden uzak olsun. Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek. 30. ayet. Yaşamlarımızda Rabbi onurlandırmak konusunda çok dikkatli olalım. Mezmur 107, 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. Rabbe şükredin çünkü o iyidir. İnayeti sonsuzdur. Böyle desin Rabbin fidyeyle kurtardıkları. Düşman pençesinden özgür kıldıkları. Günümüzde Rabbin fidyeyle kurtardıklarının böyle demesi gerekmektedir. Soyundan hiç kimsenin yaşlanacak kadar yaşamaması için senin ve atanın soyunun gücünü kıracağım günler yaklaşıyor. İsrail'e yapılacak bütün iyiliğe karşın sen konutumda sıkıntı göreceksin. Artık soyundan hiç kimse yaşlanacak kadar yaşamayacak. Gözlerini körleştirmek ve sana sıkıntı vermek için sunağımdan bütün soyunu yok etmeyeceğim. Yalnız birini esirgeyeceğim ama soyundan gelenlerin hepsi genç yaşta ölecekler. İlk oğlun Hofni ile Pinehas'ın başına gelecek olay senin için bir belirti olacak. İkisi de aynı gün ölecek. 1. Samuel 2, 31-34 ayetler arası. Bu ayetlerde bildirilen bütün peygamberlikler yerine gelmiştir. Tanrı sözünü incelerken, çalışırken bunların gerçekleştiklerini göreceğiz. Evet değerli dostum, günah eninde sonunda kendisine yakışan, yaraşan cezayı alacaktır. İstediklerimi ve amaçlarımı yerine getirecek güvenilir bir kahin çıkaracağım kendime diyor Tanrı. Onun soyunu sürdüreceğim. O da mesettiğim kişinin önünde sürekli hizmet edecek. 1. Samuel 2. bölüm 35. ayet. Bu ayet kimden söz ediyor? Bu ayet Rab İsa Mesih'ten söz ediyor. Hatırlarsanız Hanna'nın duasında ondan gelecek olan kral Mesih olarak söz edilmişti. Musa peygamber ondan bir peygamber olarak söz etmişti ve şimdi 1. Samuel'de kendisinden bir kahin olarak söz edilmektedir. Rab İsa Mesih hem peygamberdir, hem kahindir, hem de kraldır. Tümü onda toplanmıştır. Bütün bu konumların hepsini birden yerine getiren tek kişi kardeşim İsa Mesih'tir.